Ayrım 11.
Kötüydüm ben, çok kötüydüm. Hayır, onu kurtarmalıydım. Kesinlikle kurtarmalıydım Selen'i. Birisi bana yardım etmeliydi, güçlü birisi. Mutlaka yardım bulmalıydım. Ama Cem hasta yatıyordu, anneannem de güçsüzdü. Peki annem? O bu gece burada kalmıştı. Ama annem Selen'e yardım etmeyi kabul edecek miydi? Annen aşağıda Nilsu, babanla birlikte. Eğilip aşağıya baktım, doğruydu. Babam ve annem aşağıdaydı. Babam arabasının üstünü açmıştı. İyi ama onun arabasının üstü açılabilir değildi ki. Arabanın ön koltuklarını yatırıp arka koltuklarla birleştirilmiş kocaman bir yatak oluşturmuşlardı. Yatağın üzerinde onları 5 yaşındayken gördüğüm gibi çıplak yatıyorlar. Babam gözleri kapalı annemi öpüyordu. Babam annemi yiyordu. Utançtan kıpkırmızı kesildiğimi hissettim. Sakın babamı terk etme Selen, lütfen dedim inleyerek. Ağlıyordu Selen. Demek o da ağlayabilir. Çaresiz, ümitsiz ve zayıf hissedebilirdi kendisini. Sevmek dürüstlük, sevmek içtenliktir dedi burnunu çekerek. Kolum kopacak denli ağırlaşmıştı. Artık onu tutacak enerjim kalmamıştı. İyi ama onu bırakırsam. Bırak Nilsu, bırak beni, düşmek istiyorum. Nasıl yapar bunu sana? Benim babam çok farklıdır. O öbür erkeklere benzemez. Hiç kimseye benzemez. Asla incitmez, acıtmaz, üzmez, aldatmaz, terk etmez. Benim babam bunu sana yapamaz. Gücüm tükeniyordu. Onu boşluğa bırakmak üzereydim. Yoksa ben de onunla atlasa mıydım? Kocaman, kemikli bir el elimi kavradı. Selen'i yukarı çekti. Selen bitap düşmüştü. Yatağımın üzerine çöktü. İnler gibi bir sigara yaktı ve tüttürdü. İyi ama sen sigara içmezsin Selen. Artık içiyorum. Şaşırdım. Peki onu kim kurtardı? Karanlık odamda tanıdık bir silüet gördüm. Uzun boyluydu. Mis gibi sabun kokuyordu. Tanıdık ama kim? Hani bana gelecektin Nilsu? Seni bekledim bütün akşamüstü. Hep seni bekledim. Mike'tı bu. Boynuna atılıp öpüverdim onu. Meğer ne kolaymış. Dudaklarından öpmüştüm onu. Sarıp sarmaladı beni uzun kollarıyla. Kendimi güvenli ve mutlu hissettim. Çok güvenli. Mis gibi kokuyordu. Temizlik ve özen kokusu. Sabun kokuyordu. Selen nerede? Gitti o, dedi Mike. Kollarından sıyrılıp cama koştuğumda aşağıda yalnızca babamı gördüm. Sigara içiyordu o da. Ama babam hiç sigara içmez ki. Artık tek başına kalacak, yapayalnız, dedi Mike. İçim sızladı. Babam Selensiz yaşayamaz. Onsuz çok mutsuz olurdu. Peki Selen nerede? Kederimden çıldıracak gibiydim. O Hemingway'e gitti. Onun intiharını önlemek istiyordu. Ama Hemingway intihar edeli yıllar oldu Mike. Bazıları her gün intihar eder Nilsu. Sesi uzaklaşmıştı. Aradım, Mike da yoktu. Çok korktum. Ne olur beni bırakma Mike. Lütfen gitme. Yine sarıl bana. Neden herkes beni terk ediyor? Neden? Neden? Başımı komodinin ayağına çarpmışım. Ayaklarım yatakta. Başım komodinin yanında. Sanki amuda kalkmış gibi bir halde uyandım. Sabah ezanı okunuyordu. Herkes uyuyordu. Cem, anneannem bu gecelik. Annem bu evde, Selen'le babam, Selen'in evinde öyle olmadığını yıllar sonra öğrenecektim. Mike kendi evinde, bir ben uyuyamıyordum. Yatağıma oturup komodinin ayağına çarpan başımı ovuşturup söyleniyordum. Yavaş yavaş aydınlanan odamın duvarında bana bakan borgun bakışlarıyla karşılaşınca çok bozuldum ve posteri çıkarıp attım duvardan. Sonra boş bir deftere gördüğüm rüyayı yazdım unutmamak için. O akşam annemle babam gerçekten seviştiler mi, yoksa konuşmak için mi eski odalarına kapandılar, bilmiyordum. Bundan hiçbir zaman emin olamadım. Ama okulu tek başıma kırdığım ilk gün ve ilk cinsel ilişkim tam ertesi güne rastlar. Güneş henüz ısıtmıyordu. İlkbaharın ilk günleriydi, günlerden salıydı. Cem'in hastalığıyla meşgul olan anneannem o sabah kahvaltı etmeden çıktığımı fark etmedi. Annemse uyuyordu. Okul üniformam olan etek ve ceketi giydim ama kitaplarımı almadım. Okulu kıracaktım. Bu ilk okul kırışım değildi. Daha önce de yapmıştım ama o zaman arkadaşlarımla birlikteydim. Sinemaya gitmiştik, pastanelerde atıştırmış, parklarda iri kahkahalar atmış, otobüs duraklarında kikir demiştik. Şimdi yalnız başına okul kırmanın nasıl bir şey olduğunu merak ediyordum doğrusu. Ne yapabilirdim bir başıma? Önce bir pastanede peynirli poğaçayla çay içip kahvaltı ettim. Sonra ani bir kararla, belki de çok önceden verilmiş saklı bir karardı, Selen'e gitmek üzere Teşvikiye'ye doğru yola koyuldum. Çalıştığı mimarlık bürosuna babamla bir kez gitmiştik ama elimle koymuşçasına kolay buldum binayı. Yol boyunca onunla konuşacaklarımı düşünüp keyifleniyordum. Bir kere önceki gecenin kabusunu paylaşacaktım onunla. Sonra aslında onu çok sevdiğimi anladığımı itiraf edip aradığım güveni ve sıcaklığı onda bulacaktım. Nasıl da sevinecekti kim bilir. Gözleri parlayacak, aslında bir kızı olsa mutlaka benim gibi birisi olmasını istediği sırrını açacaktı bana. İkimiz de aynı adamı ne çok seviyoruz diye düşünecektik. İyi ama nasıl anlatırdım ona? Babamın annemle kendisini aldatmış olduğuna dair kuşkularımı nasıl açabilirdim ona? Belki de aslı yoktu endişelerimi. Sonra şu cinsellik üzerine meraklarımı, heyecanlarımı babamla onun yaşantısına dokunmadan nasıl aktarabilecektim? Ya annemi, annemin intihar ettiği yalanını nasıl açıklayacaktım? Selen'in bürosu önünde dolanıp durdum. Belki bir saat, belki iki saat tam kestiremiyorum. Sabah rüzgarının ciğerlerime işlemesi bile içeriye girmemi kolaylaştıramadı. Hemen oracıkta, o pencerenin ve kapının ardında, elinde babamınkine benzer iri bir fincanla bulursa kahve, ailesi Amerika'dan yolluyordu. Bulamazsa çay içerek bilgiç bilgiç konuşuyor ya da düşünceli bakışlarla çalışıyordu. O kadar yakınımdaydı ama gidemedim, ona ulaşamadım. Cesaretim benzin deposu hiç beklemedik biçimde boşalan bir araba gibi yolun ortasında bırakmıştı beni. Tutulup kaldım. Ufak ve aptal hissettim kendimi. Bugün bu satırları yazarken eğer o gün o kapıdan girebilmiş olsaydım diye düşünüyorum da insan yaşamının ne çok eğer saydım, seydimlere bağlı olduğunu, tesadüf ve rastlantıların yaşantımızı nasıl yönlendirdiğini görüyorum. Bir de ufak tefek, küçük kararlarımızın hayat akışımızı nasıl irice etkilediğini görüyorum ama bu görüş hala kontrolü tamamen elimde tutamayışımdan ötürü biraz öfkelendiriyor beni. O gün Selen'le konuşabilseydim, belki de aramızdaki benim geliştirdiğim duvar kalkacak, gereksindiğim güven ve sevgiye kavuşacaktım. Bilmiyorum, bilemiyorum. Kim bilebilir ki? O serin ilkbahar sabahı uzunca bir süre Selen'in bürosunun önünde dolaştıktan sonra aylak aylak gezinerek İstanbul'u dolaştım. Sonunda soğuktan donmuş, müthiş çişim gelmiş olarak Soley apartmanı ikinci katta buldum kendimi. Zili hiç tereddüt etmeden çaldım. Okuldan henüz dönmüş Mike kapıyı açtığında şaşırdı. Nisu, gel içeri, ne bu halin? Kolumdan tutup içeri çekti beni. Evi her an yolculuğa çıkacak bir insanın paketleme ve bavul hazırlama humması izlemini veriyordu. Sonradan onun böyle dağınık bir dekorla kendini güvenli hissettiğini, gezgin ruhunu beslediğini öğrenecektim. Sıcak bir fincan kahveyle konyak ikram etti bana. Ellerim, burnum, kulaklarım ve ayak parmaklarım hissizleşmişti. Kesik kesik öksürüyor, şiddetli baş ağrısıyla sallanıyorum. Açlıktandır teşhisi koyup bana fıstık ezmeli sandviçler hazırladı. Peanut butter is good for everything. Sonra bir country plak yerleştirdi pikabına. Daha iyiydim, tuvalete gittim, rahatlamış ve temizlenmiştim. Mike'ın evindeydim, ona delice hayran değildim. Onu kıskanmıyor, ondan korkmuyordum. O ne babamdı, ne de babamın sevgilisi, ne de annem. Ama galiba hepsiydi. Ne oldu Nilsu, evde bir şeyler mi yaşadın, yoksa erkek arkadaşından mı ayrıldın? Okula da gelmedin bugün, sustum. Hiç konuşmadım, yorgundum. Artık konuşmak, sormak, yanıtlamak, yargılamak ve savunmak istemiyordum. Bir limana sığınmak, kıvrılıp uyumak istiyordum. Hiç kimseyi, hiçbirini istemiyordum. Uyuklar gibi konuştuğumda duyduklarıma inanamadım. Annem geçen yıl bugün intihar etmişti. Limanın bütün kapıları açılmıştı önümde. Usulca yaklaşmaktan başka hiçbir şey yapmaya gerek yoktu, yaklaştım. Önce uzun kollarıyla beni kucaklayıp bir bebekmişim gibi göğsüne bastırdı ve pış pışladı. Sonra iri elleriyle saçımı okşadı. Teninin kokusuna karışan ve bugün bile anımsadığımda içimi aydınlatan tazelik, temizlik ve zindelik yüklü kokular doldu burnuma. Tıraş losyonu da her sabah duşta kullandığı sabunu da aynı kokuyu taşıyordu. Mandalina ağacı kabuğu. Sözlerini hiç anlamadığım bir tekerlemeyi mırıldanarak saçlarımı okşadı Mike. Diş macunu kokan nefesi boynumu gıdıklıyordu ve ben bu kokuların karakterize olduğunu ilk kez düşünüyordum. Aslında öyle derin bir düşünceye yer verecek durumda değildim. Onun kollarında bir genç kızdan çok terk edilmiş bir küçük kız gibiydim ve göğsüne başımı yaslamış, ninni dinler gibi güvenli ve huzurluydum. Öylece kaldım, son yılların bütün yorgunluğuyla öylece sızdım orada. Uyandığımda akşamın geç saatleri geceye dönmek üzereydi. Beni kanepeye yatırıp üzerime ekose bir battaniye örten Mike başucumda oturmuş beni seyrediyordu. Bana bakışlarında derin bir şefkat, sıcaklık ve yakınlık vardı. Sanki yıllardır tanıyormuşum gibi yakın hissettim kendimi ona. Hatta yıllardır tanıdıklarımdan çok daha yakın. Beni yatırdığı kanepeden kalkıp her gün yapıyormuşum gibi doğal ve kolayca yeniden sarıldım Mike'ın boynuna. Başımı göğsüne gömdüm. O yine saçlarımı okşuyordu. Bir süre kaldık. Sonra elleri boynuma, kulaklarıma değdi. İçim ürperdi. Ilık, baharatlı bir sıvı aktı içime ışık hızıyla. Kasıklarım sancıdı. Başımı kaldırınca yalnızca mavi gözlerini gördüm. Sevgi, şefkat ve güven mavisi. Rüyamda yaptığım gibi dudaklarımı dudaklarına dokundurdum. Hiç karşı koymadan dudaklarını araladı ve beni öptü. Çok güzel, yumuşak ve ıslak bir duyguydu bu ilk öpüşme. Sonra usul usul soydu beni. Her hareketi öyle yumuşak, öyle güven ve sevgi doluydu ki mutlu olduğumu hissediyordum. Ama en çok meraklanıyordum. Nasıl olacaktı ve ne olacaktı? Korkmuyordum. O yıllardır kulağıma çalınan ilk ilişki endişesi, bekaret korkusu ve cinsellikten tiksinme duyguları yoktu. Şanslıydım ben. Karşımda beni incecik kristal bir sanat eseriymişim gibi tutan, özenle, dikkatle seven bir erkek vardı. Gerisini hiç düşünmedim. Ateşim çıkmış gibi alev alev yanıyordum. Kendiliğinden düşen göz kapaklarımı meraktan zorlayarak açtığımda onun güven mavisi gözleriyle karşılaşıyor, yeniden o şahane limana sığınıyordum. Liman sıcaktı. Sonra dalgalanmaya başladı deniz. Dalgaların şiddetiyle sarsıldım. Kendimi dalgalara bıraktım. Ter içinde kıyıya vurduğumda gözlerimi yine güven mavisine açmıştım. Demek buydu cinsellik. O meşhur, müthiş, önemli şey. Hiç de beklediğim gibi korkunç gelmedi bana. Terli, ıslak, yumuşak, sevecen ve maviydi cinsellik. Güzeldi. Mike'ın yatağında onun yanına uzanıp tavana bakarak cinselliği düşünürken gülümsüyordum. Artık annemin benden fazla bildiği bir şey kalmamıştı. Eyvah, anneannem beni merak etmiştir. Telefona sarıldım, anneanneme bir sınıf arkadaşımın evinde ders çalıştığımı, geç döneceğimi söyledim. Sert, kararlı ve kederliydi anneannemin sesi. Derhal geleceksin Nilsu, hemen şimdi, yoksa ben gelir alırım seni. Alelacele giyinirken Mike'ın üzgün bir ifadeyle beni izlediğini gördüm. Gidiyorum ama üzülme, yarın yine gelirim. Bana yaklaşıp eliyle saçlarımı okşadı. Neden bunun ilk olduğunu söylemedin bana Nilsu? Pek çok kişi onun üremiden öldüğünü sanır. Hakkında birçok bulanık söylentiler ve dedikodular yayıldı. Çok konuşuldu arkasından ama ben gerçeği biliyordum. O aslında intihar etti. Sonraki 1,5 yıl büyük ustalıkla gizleyerek sürdürdüğümüz ilişkimiz, gizliliğin doğası gereği heyecanlı, Mike'ın kişiliği ve altyapısı nedeniyle de renkli, zengin ve çok eğlenceli geçti. Gerçekten de onun gibi birine denk düşen ilk ilişkim büyük bir şanstı ve ben ikinci kez bana okul olacak az bulunur bir insana rastlamıştım. Mike'dan çok şey öğreniyordum ama daha önemlisi o, eksiklendiğim güven ve sevgi duygularına doyuruyordu beni. Sıcaktı, dürüsttü, içtendi. O da Selen gibi kadınların ve erkeklerin gözlerine aynı göz bebeğiyle bakıyordu. Mike ne söylemek istiyorsa onu söyleyen kişiydi. Kuşku, suçluluk ve minnet yüklemiyordu insana. Hiçbir zaman. Tıpkı Selen gibi. Ama başka biçimde o da insanın kendine saygı duymasıyla başkalarına duyması arasındaki ilişkiyi öğretti bana. Evet, Hemingway hayata bir kavga, bir oyun, bir gösteri olarak bakmıştır ama aslında en çok bir arayıştır yaşam onun için. Gerçekte ondan önce yaşamış, çok daha kavgacı, aykırı ve uyumsuz biri vardı ki beni Hemingway'den daha fazla etkilediğini itiraf etmeliyim. Jack London'dı bu. Aramızda bizimle yaşayacak iki insandan biri oydu. Öbürü de Hemingway. Zaman zaman bu ikisini evin, Mike'ın evi, içinde dolaşıp sigara, içki içerken, bizimle tartışırken görür bile olacaktım. Bunlar Mike'ın kişilik zayıflığından çok, kendi geçmişinin başa çıkamadığı önemli bir bölümüyle hesaplaşırken dayandığı iki kişiydi. Galiba benim içimdeki güven eksikliğini dolduran Mike'ın yaşamında benim dolduğum boşluğun adı intihardı. London bazen bilinçli, çoğu zaman bilinçsiz olarak içinde çelişen iki karşıt uç arasına kurduğu incecik köprüde son derece rahatsız yaşamıştır. Hem düzenli, yerleşik, hem serüvenci, serseri. Sonunda elbette böylesi karşıt iki kişilikten biri baskın çıkıp öbürünü yok edecek, böylece huzura kavuşacaktı. Doğal olan budur. Böyle zamanlarda yere oturmuş ya müzik dinliyor ya da yemek yiyor olurduk. London ve ya Hemingway konuşulduktan ya önce ya da sonra sevişirdik. Ama London özellikle isteyerek bu karşıt kişilikleri besledi, semirtti, bir arada korudu ve onların kendini yok etmesine izin verdi. Başka bir şey yapamazdı. Aksi halde hiç yaşayamazdı. Annemin intihar etmediğini, biyolojik olarak canlı sayıldığını Mike'a itiraf etmeyi çok istedim. Fakat bu gerçeği öğrenmesi ilişkimizin büyüsünü bozacaktı. Sustum. Bir türlü söyleyemedim ama hiç beklemediğim, hiç hesap etmediğim bir olay bana korkulu dakikalar yaşattı. Yalanımı öğrenecekse benden öğrenmeliydi hiç değilse. Ortaokul ve liselerde her sömestr bir yapılan veli gününe notlarımı öğrenmeye giden babam Mike'la görüşmüştü. Panik içindeydim. Elim ayağım dolaşmıştı. Ya Mike konuştuysa, ya gerçeği öğrendiyse. Günlerce Mike'dan kaçtım. Sonunda dayanamayıp babama telefon ettim. Beni yemeğe çıkarttı babamlar ertesi gece. Geçen yıl ilk sömestr iki zayıf getirip sonra orta halli biçimde sınıf geçmiştim. Ama bu yılki notlarımdan babam hoşnuttu. Hatta yine takdirname umudunu laf arasında sıkıştırdı. Aslında böyle saplantıları yoktu ama sanırım Selen'e övünmeyi seviyordu. Bir de şu Amerikalı genç adam var. Adı neydi? Genç adam mı? Mike mı genç? 33 yaşında. Koskoca adam o yahu. Michael, evet o. Seni ne çok övdü bana Nisu, bir bilsen. Bilmez miydim? Peki, sonra. Öyle uzun konuştu ki arkamda homurtulu bir kuyruk oluştu. Ne dedi, neler söyledi? Çok akıllı, duyarlı ve güçlü olduğunu söyledi. Müthiş gururlandım. Bir baba için daha güzel ne olabilir ki? Vallahi Selen, adam edebiyat öğretmeniymiş. Nisu'dan bahsederken gözleri parlıyordu. Gerçi notları 7-8 gibi ama olsun. Babaların çoğu gibi küçük kızının büyüyüp bir genç kız olduğunu fark edemeyen, fark etse bile kabullenemeyen babam, Mike'ın heyecanından en ufak bir ipucu bile çıkartamamıştı besbelli. Öte yandan ya o da annemin yaşadığına pek inanmıyordu ya da erkeklere özgü birinci tekil şahıs cümleleriyle Mike'a annemin yaşadığına dair bir ipucu verememişti. Böylece babam ve sevgilim kendilerini ve birbirlerini çok mutlu kılan bir görüşme yapmış oldular. Biri öbürünü akıllı, aydın ve ön yargısız bir Amerikalı, öbürü de bunu yüz çizgilerine, derinine intihar etmiş yakınının acısı sinmiş, hala şaşkın ama kuvvetli bir gentleman olarak pek beğendiler. Olsun, ikisi de beni seviyor ama seviyorlar değil mi? Oysa gizli gizli kurduğum senaryo farklıydı. Artık sevgisine çok gereksinmediğimi, genç bir kız olduğumu anlayan babam kendini terk edilmiş hissetsin istiyordum. Mike'a gelince ailemde gerçekten kendi yaşantısına son veren biri olmadığını öğrenip buna rağmen beni sevecekti. O zaman, işte o zaman gerçekten sevecekti beni. İkisi de olmadı. Ama ben kararlıydım. Bütün hayatım boyunca kendi mutsuzluğum, huzursuzluğum ve uyumsuzluğum pahasına babamdan öcümü alacaktım. Yaşantımı paramparça, duygularımı lime lime ederek beni seven erkekleri de darmadağınık ortada bırakarak. Oysa kendi cezasını kendi elleriyle hazırlayacaktı babam. Ben de Theo'ya rastlayacaktım. Babasının dedesi İrlanda'dan göç etmiş Amerika'ya. Yoksul, ayyaş ve çılgın terziymiş. Uçuk elbiseler dikermiş kendisine ve karısına. Amerika'nın soğuk ve yeşil kuzey eyaletlerinden birini İrlanda'ya benzetip oraya yerleşmiş, pek azı yaşayan, pek çoğu çocuk yapmış insanlar. Dedesi de babadan kalma terzilik işini sürdürmüş ama babası okumak, öğretmen olmak istemiş. Aile geleneğini yalnızca mesleki konuda değil, İrlanda kökenli olmayan bir kızla evlenerek de bozan ilk kişi Mike'ın babasıymış. Öte yandan hala terzilik işini sürdüren akrabaları olduğunu söylüyor Wisconsin'de. Mike'ın babası bağımsız, serüvenci ruhlu bir adammış. Çok güç koşullarda okuyup öğretmen olduğunda ailesi nihayet duruldu, düzenini kuracak diye umutlanırken o Alicia adlı bir dansözle evlenmiş. Alicia Polonya asıllı, sarışın, çok güzel bir kızmış ve gezgin bir grupta dans edip şarkı söylermiş. Sararmış siyah beyaz fotoğraflarından rengi anlaşılamayan iri gözleriyle cilveli, oynak ve çok bilmiş bakışlarla bakıp güzelliğinden son derece emin, şuh bir gülüş atmaya hazırlandığı anlaşılan Alicia ve Mike'ın babası bir görüşte aşık olmuşlar birbirlerine. İkisi de çok gençmiş, çok bağımsız ve güzel. İrlandalı ailenin tüm karşı koymalarına karşın bir hafta içinde evlenmişler. Hemen ardından gözlerinin şiddetli mavisini annesinden, saçlarının kırmızı sarışınlığını ve uzun boyunu babasından miras alarak Mike doğmuş. Önceleri evlenip kendine tutkun bir öğretmenin küçük karısı, sevimli bir bebeğin güzel annesi olmak fikri Alicia'yı heyecanlandırmış ve sahneden uzaklaşmışsa da birlikte yaşamanın tek düzeliği ve anne olmanın inanılmaz yoruculuğu, mutfak ile banyo arasında yaşayan yoksulca bir ev kadını olarak yaşlanacağı sinyalleri verdiğinde Mike henüz 3 yaşındayken evi terk etmiş. Öyle başına buyruk, öyle asi ruhlu ve öyle güzelmiş ki annem zaten kimsenin karısı falan olamazmış. Annesini anlatırken biraz hayran, biraz hoşgörülü ama çokça yabancıydı Mike. Ona hak verdiğimi anlıyordum. Annesini çok beğendiği belliydi ama yabancılığındaki soğukluk belki bana tanıdık geldiğinden tüylerimi ürpertiyordu. Evini ve oğlu Mike'ı terk ettikten sonra Josefina takma adını kullanarak gezgin gruplarda dans edip şarkı söylemeye başlayan karısına delicesine tutkun olan Mike'ın babası umudunu hiç yitirmemiş. Önceleri okul tatillerinde küçük oğlunu yanına alıp Alicia'nın peşine düşer, onu eve dönmeye ikna etmek için uğraşırmış. Daha sonra işini gücünü tümden bırakıp kasaba kasaba, kent kent karısının peşinde dolaşan bir mecnun olmuş. Küçük Mike'ın o yıllardan anımsadığı şeyler, uzun süren otobüs, tren yolculukları, ucuz küçük otel odaları, yemek pişiren, ninni söyleyen, kitap okuyan babası ve ara sıra sahne arkasında gördüğü çok güzel bir kadın. Alicia da aslında kocasını seviyor ama düzenli hayata uyum sağlamakta zorlanıyormuş. Annesinin anaç bir kadın olmayışının eksikliğini, babasının sevgisiyle kapattığını düşünen Mike'ın yaşamı babası üzerine kurulmuş, anne figürü gelişmemiş, erkeklerin ve babasının hayran olduğu bir güzellik olarak güdük kalmış kavramlar hazinesinde. Sürekli yolculuk, yoksulluk ve mutsuzluk babasını alkolik ve hasta bir adama dönüştürdüğünde Mike 12, babası 34 yaşındaymış.